Ayrım 18.
Hami'nin yüzü değişmiş, geçmiş olsun demişti ilgiyle. Son günlerde hiç bu kadar sağlıklı olmamıştı oysa. Akşamı buluşma yerinde partiden gelen adamdan kıvrılıp tutkallanarak iri fındık gibi tor top edilmiş sarı bir kağıdı aldı. O gece Haydarpaşa'dan geç vakit kalkan Doğu Ekspresi'ne atlayıp trenle yola koyuldu hemen. Ablasına gazetenin görevle İzmir'e yolladığını söylemişti. Pek kimseye açmasın diye de uyarmıştı. Ebe hanımlara söyler mi? Söylerse söyler, ne yapalım? İşi gizlice bitirince Ankara'da ortaya çıkacaktı. Refik'e gidecekti doğruca. Bunaldığı için Manisa'ya diye bir yalan uydurarak gazeteden uzaklaşıp geldiğini söyleyecekti. Bir iki günlük ara kaynayıp giderdi nasıl olsa. Kim araştıracaktı incesini? Yüzüne gözüne bulaştırmadan şu işi bitirmek de önemli olan. Adamdan aldığı bilgi sınırlıydı. Kırşehir'de belediyenin arka sokağında 16 numarada tabelacılık yapan Mahmut diye birinin yanında bulunurmuş çoğunlukla sürgün Halim Akkanat yoldaş. Bu iri fındık büyüklüğündeki sarı kağıt ona verilecekti, o kadar. Ne kolay değil mi? Kağıdı getiren kişinin de bu kadardı bildiği. Sıkıştın mı kolayca yutarsın da bu kağıdı. Onun için yapılmış sanki. Tıklım tıklım dolu 3. mevki vagonun kapı dibine sıkıştığı kompartımanında trenin sarsıntılarıyla kafasındaki buğu dağılmaya başlamış, ilk heyecan yerini kaygılı bir tedirginliğe bırakmıştı. Serüven de atıldığı. Devrimciysen serüvenci de olacaksın gerekiyorsa. Hiç tanımadığı bir kentte, hiç tanımadığı bir kişiyi bulacak, şu iç cebinde özenle saklı tuttuğu kağıdı ulaştırarak sürgünden kaçıp İstanbul'a gitmesini sağlayacaktı. Yerköy'den bulursan otobüsle, rastlatırsan ofisin buğday taşıyan kamyonlarıyla gidilirmiş Kırşehir'e. Onu öğrenmişti bir de. Bela bir işe girdik. Namusumuzla nasıl kotaracağız bakalım. Güvenilir birine verilir böyle bir görev. Sana güvenmişler. Sen de güven kendine. Güvenmesem yola çıkar mıyım? Ne belası öyleyse? Onur bu. Bırak kafa ütülemeyi. Bu onuru kazanmaya çalışıyoruz biz de. Kulak kabarttı. Kompartımandaki bir koca karıya sataşıyordu kara kaş kara göz bıyıklı bir herif. Ermeniymiş kadın. Bakmayın böyle sessiz durduğuna. Ne yılandır bu Ermeni. Çoluğumuzu çocuğumuzu keser bunlar. 80'ine yakın olmalıydı kadın. Bembeyaz saçları, yanık buruşuk yanaklarıyla nur yüzlü. Yaşlı bir Anadolu köylü kadını. Başını örtmemesinden anladılar belki Ermeniliğini. Başını eğmiş sessiz duruyordu kadın. İçi sızladı. Bir şeyler söyleyecekti tutamayıp. Bu ayıyı eğitmenin tam da sırası ya. Ötekiler de susuyor. Onlar da bir başka ayı. Döndü başını koridora. Uzaklaşmaya çalıştı kompartımandakilerden. Raylardan gelen tekerlek tıkırtılarıyla sallantılı bir uykuya geçildi birazdan. Uyumaya çalıştı. Daldı. Eskişehir'de salep içti istasyona inip. Dipdiri duyumsuyordu kendini. Önemli bir işin üstünde olmanın gergin duyum beklentisi vardı içinde. Tren kalkınca uyumaya çalıştı gene. Uyudu da. Polatlı'da haşlanmış yumurtayla peynir aldı tren boyunca aşağı yukarı koşturan satıcılardan. Sabahleyin Ankara'da inenler, binenler yerli yerini bulup da tren beklemeye geçince inip büfeden ekmek aldı karneyle. Göreyi gözleyerek gelip kapandı kompartımana. Uzun yolcuydu çoğu. İnen olmamıştı kompartımanda. Tepsiyle dolaştıran bir oğlandan çay aldı, içti. Birazını yedi peynir ekmeğinin. Trenin kalkmasıyla birlikte köşesinde içine kapandı gene. Partiden aldığı ilk işti bu. Son birkaç yıl içinde yaşadıklarını gözden geçirmeye başladı. Girip çalıştığı örgüt üzerine bildiği, öğrendiği şeyler ne kadar azdı. Nazımların partiden ayrılığı nereden geliyordu? Bugünkü durum neydi? Reşat tutuklandığına göre kim ya da kimler yürütüyordu işleri? Kendine bu görevi verenler partinin yetkili kişileri olmalıydılar. Kim de onlar? Aç cebindeki kağıdı oku. O kadar merak ediyorsan bir şeyler öğrenirsin belki. O boku yiyecek adam mıyım ben? Pusulaya da parti tarihini yazmışlardır çünkü. Öyleyse kapat bu konuyu. Görevimizi mi aksatıyoruz partili olarak? Düşünmeyi de yasaklayamam ya kendime. Kimi şeyleri yasaklayacaksın. Yer altında çalışan bir parti nasıl açıklasın kendini? Açıklamaz. Kafada takılır o zaman böyle. At kafandan. Attık işte. Halil öğrenmiştir bir şeyler belki. Kimden öğrenecek? Sovyet görevlilerinden mi? Oturup da onu mu konuşacaklar Halil'le? Hem onlar ne bilecek? Rahmi Usta biliyordur. Onu da ağzından al alabilirsen. Mihri deyip duruyordu Halil. Onunla bir tanışsam, çat kapı gidilmez ya. Olursa parti yoluyla olur. Aydı birden. Parti yolu diye bir şey yoktu ki gene. Adamla bir daha buluşmamak üzere ayrılmışlardı. İstanbul'a dönünce her şey eskisi gibi olacaktı. Otur bekle ki bir gün Kemal çıka gelip de bir iş getirsin. Yeter kafanı taktığın aptal aptal. Trenin dumanlar savurarak koşup gittiği bozkıra daldı. Yemyeşil bağları, bahçeleri, dereleri, yamaçları, akarsularıyla Manisa yollarını düşün. Bir de şuralara bak. Orta Anadolu buymuş derler. Doğu yabanıl güzelliklerle çarpıcıymış. Ülkemizi tanımıyoruz doğru dürüst. Ankara'dan öteye ilk kez geçtiğini anımsadı. İçinde kıpırdayan istek, sürüp gitse diyordu bu yolculuk. Yola çıkmışken Van'a kadar gideyim. Önce Kırşehir'i bul bakalım. Gözleri uykuyla kapanıp kafası düşmeye başlamıştı. Bıraktı kendini. İstasyonlarda duruldu. Karşıdan gelecek trenler beklendi. Acı düdük sesleri uzayıp gitti. Tüneller, köprüler geçildi. İnsanlar indi bindi. Bastıran sıcağın gevşekliği ile uyuklayarak ya da önünde akıp duran doğayı seyrederek dalıp gittiği saatler boyunca kendini çeşitli yerlerde, çeşitli durumlarda düşlese de hepsinden üste çıkan Kırşehir'deki kişiyi nasıl bulacağı, pusulayı nasıl ulaştıracağı sorusuydu. Koridorda seslenen kondüktörün uyarısıyla Yerköy'e indiğinde yalnızlığın ortasında kala kaldı birden. Toparlanıp Kırşehir'e nasıl gideceğini sordu geçen yaşlıca birine. Adam istasyon arkasında kamyonların durduğu yerde birikmiş kişileri gösterince bir sağ olla fırladı. Vardığında açık bir kamyona tırmanmaya başlamıştı köylüler. Kırşehir'e gidiyormuş. Bir anda kamyondaki buğday çuvallarının üstünde buldu kendini. Biraz sonra da kalktı kamyon. Ne kolay olmuştu bu iş. Gerisi de böyle gelir mi? Güç biraz. Kamyona rastlamak herkese vuracak talih. Kırşehir'de gözaltındaki sürgün yoldaşı bulmak tek başına benim talihim. Talihe inanıyorsan pek talihsiz sayamazsın kendini. İyi rastlantılarsa talih dedikleri epey iyi rastlantıya rastladım. Ne iyileri de ıskalamışızdır kim bilir. Kim bilir ne kötüleri de. Bilemezsin. Bilmek çok mu gerekli? Yaşayıp gidiyoruz işte. Yaşamın tadı bu. Tozlu şosede koşturan kamyonun üzerinde devrilmiş ikindi güneşini iyice serinleten rüzgara karşı bilinmeze doğru gitmenin tedirginliği ile bakınıyordu ki hemen karşısında sırtı şoför yerine dayalı kırmızı kılcal damarlı yanaklarının üzerinde kuytulanmış yosun yeşili gözlerini kırpıştırarak bakan yaşlıca adama takıldı gözleri. Gülümsedi. Adam da gülümsedi. Şöyle bir kımıldayıp sizi bir yerden gözüm ısırıyor bey. Öğretmen miydiniz? Yok dedi Turgut. Tedirginliğini bastırmaya çalışarak öğrenciyiz daha. Hukuktayım Ankara'da. Yalan birden çıkıvermişti ağzından. Bir öğretmen vardı Nevşehir'de. Benzettim demek. Gülerek başını salladı Turgut bir şey söylemeden. Konuşma yolu açılmıştı. Avanosluymuş aslında adam. Kızı damadı varmış Kırşehir'de berber. Uğrayıp oradan da Turgut da gezmeye çıkmıştı. Ahi Evren'in türbesini göreyim demişti. Oradan da Hacı Bektaş'a geçerdi belki de. Eski ululara büyük saygısı, bağlılığı vardı. Türkolojiden kulağında kalan tasavvufla fütüvvetle ilgili bilgiler pek işine yaramıştı. Adam hayranlığını belirtir gibi ağır ağır başını sallıyordu. Ahi Evren'le ilgili söylediklerini dinlerken. Kalabileceği oteli, belediye yöresini iyi kötü öğrendi adamdan. Tabelacıyı da mı sorsundu? Söz savaşa gelince yeniden aldı adam. Kürt başkaldırısı sırası. Doğu'da yaptığı askerliğinden girdi. Kardeşlerinin çiftçilikle uğraştığı geniş ailesinin öyküsünü biraz da kızgınlıkla uzun uzun anlatıyordu ki dededen, babadan kalma tarla toprak işinde kazık yemişti kardeşlerinden daha askerdeyken. Mahkemeyi değdiler. Kimseye güven olmuyordu bu dünyada. Dere boyu sıralanmış kavak ağaçları arasından Orta Anadolu'nun kasaba benzeri ili Kırşehir göründü. Damadın bir türlü ödemediği borcunu almak için uğruyormuş buraya. Bir işi için gittiği Kayseri'den dönüyormuş. Bakkaliyesi varmış Avanos'ta. İyiymiş aksatası. İş yerine oğlan bakıyormuş. Askere gidecekmiş o da. Durumları sordu. Savaşa girer miydik? Girsek de Almanların işi bitik dedi Turgut. Kırpıştırdığı gözlerini kuşkuyla dikti Turgut'a. Alaman da güvvetli bey dedi. Turgut'un bir şey demesine kalmadan kamyon yavaşlayıp durdu yol ağzında. Uzanıp seslendi şoför. Mucur'a gidiyordu kamyon. İnsindi Kırşehirliler. Birer ikişer atlamaya başladı köylüler. Turgut'la adam da indiler. Herkes bir yana dağıldı. Çuval gibi bir torbayı sırtına vurdu adam. Sıska kedilerin, sümüklü çocukların oynaştığı iki yanında tek katlı, yoksul evler dizili toprak sokaklardan kent merkezine sessizce yürümeye başladılar. Biraz sonra çıktıkları bir geniş yolda durdu adam. "Ben bu yanına gideyim bey," dedi. "Doğru gidip sola dön. Ütel orada, belediyenin yanında. Sorarsın, hadi eyvallah." Üstünden bir yük kalkmış gibi oldu Turgut'un. Yürümeye başladı uzunca yol boyu. Tek tük at arabaları, kamyonlar geçiyordu. İş yerleri sıklaşmıştı. Tenekeci ya da bakırcılar, bir eczane, manifaturacı, yanda bir fırın, bir bakkal. Giderek kalabalıklaşan insanlar. Kente karışmıştı. Kendini önemli görevle bir yere gönderilmiş film kahramanı gibi duyumsadığına gülecek oldu. Belediye yapısı karşıdaydı. Adamın salık verdiği oteli gördü. Altındaki kahvenin önünde çay, kahve yudumlayıp oturanlar vardı. Elinde çay bardaklarıyla dolu tepsi, masalarda dolaşan garson, oturup bir çay içmek geldi içinden. Boş verdi. Ortalık kararıp iş yerleri kapanmadan bulmalıydı kimi bulacaksa. Bir yolu kıvrılıp belediyenin arkasındaki sokağı aranmaya başladı. Yoktu öyle bir sokak sanki. Kaygılı bir arayışla bir iki dar sokağa girip çıktıktan sonra bir köşeyi dönmüştü ki pat diye karşısına çıktı tabelacı. Bu muydu? Başka hangisi olacaktı? 10 tane tabelacı yoktu ya bu kentte. Niye olmasın? Numara filan görünmüyordu bir yerlerde. Sağlı sollu ayakkabıcılar arasındaydı tabelacı. Daha ötede berber, terzi, elektrikçiye benzer bir yer. Hazır elbiseci. İş yerlerine girip çıkanlar, gelip geçenler. Ağır ağır yaklaştı. İşte kirli camda güç okunan yeşil tabelacı Mahmut yazısı. Dalgacı Mahmut değil. Bir göz attı içeriye. Dağılmış fırçalar, renk renk açık boya kutuları, yerlere atılmış kağıtlar, cetvele benzer tahtalar arasında sağa sola asılmış, aşağıda üst üste duvara dayalı, bitirilmiş ya da tasarı çizgileriyle bırakılmış teneke. Kimisi cam, boy boy tabelalar, boyalı saç plakalar. Tel gözlüğüyle yaşlıca bir adam, üstü karışık masaya eğilmiş bir şeyi inceliyor gibi. Açık kapıdan yavaşça girdi içeri. Masadan doğruldu, gözlüğünü alnına kaldırıp şöyle bir baktı adam. "Buyurun," dedi. "Halim Bey'e baktım, Halim Akkanat." Heyecanını örtmek için kesti. Tel gözlüklerin çerçevelediği pembe yüzü, kırmızıya çalan saçları arasında açılan geniş alnıyla adam duralayıp kaldı bir süre. Yorgun gözlerini dikmiş süzer gibiydi Turgut'u. "Netçiğini Salim Bey'i, hiç selam getirdim, Ankara'dan geliyorum da." Anladım gibisine başını salladı ağır ağır. "Buyurun oturun," dedi. "Çinci gelir." Gözlüklerini takıp masadaki işine eğildi gene. Yavaşça derin bir soluk alıp adamın gösterdiği masa karşısındaki hasır iskemleye oturdu. Asıl güç yanı başlıyordu işin. Bu adamın yanında ne yapacaktı şimdi? Halim Akkanat geldi mi? Adam başını kaldırmış bir şeyler diyecek gibiydi ki kasketli, kara yağız, iri göbeği pantolonunun önünü davul gibi gelmiş biri. Ardında boynu öne eğik, delikanlı adayı bir oğlanla daldı içeri. Bu değildir, değildi. Özbereket bakkaliyesi sahibi Mustafa Göynekçi'ydi. İş yeri için yaptırdığı tabelasını almaya gelmiş. Masadan ayrıldı usta. Duvara ters dayanmış büyük saç tabelayı, yorgunmuş gibi ağırdan döndürüp ışığı kollayarak köşedeki sandığa dayadı. Kırmızı üstüne beyaz yağlı boyayla iri iri yazılmış yazılara bir süre sessizce baktı adam. İyi olmuş dedi, eleyen sağlık usta. Oğlana döndü. Nasıl len, iyi değil mi? He emmi, iyi olmuş dedi oğlan. Yüklen bakalım. Göbekli adam ödeme yapmak için cüzdana davranmış, oğlan da tabelayı kucaklamış çıkıyordu ki esmer, orta yapılı bir adam girdi kapıdan. Kısa kesilmiş saçları yüzünü olduğundan genç gösteriyordu. Şöyle bir baktı içeridekilere. Dönüp çıkıyordu ki ayaküstü para bekleyen usta, "Bak bu arkadaş seni soruyor," deyip gözünü Turgut'a kaydırdı. "Aradığın geldi gibisine." Oturduğu yerden kalkıp duralayan adama baktı Turgut. "Halim yoldaş bu demek. Şimdi ne olacak?" "Buyurun. Halim Akkanat değil mi?" Gene bir duralayıp. "Evet," dedi adam. "Ben Halim Akkanat." Merakla karışık tedirginlik belirmişti gözlerinde. Heyecanını bastırmaya çalışarak aldı Turgut. "Ankara'dan geliyorum," dedi. "Hacı Bektaş'a gidiyordum. Buraya da uğrayacağımı duyunca Ankara'da Reşat Fuat Bey aile dostumuzdur. Sizi görmemi söylediler. Çok selamları var." Arkada para alışverişindeki kişilere sırtı dönük olmanın getirdiği güvenle bir göz kırptı Halim Akkanat'a. Doğal olmayan bir şeyle yüz yüze olduğunun ayrımına, ikircikliğinden kurtulup varmaya çabalıyor gibiydi Halim Akkanat. Turgut'un gövdesini siper ederek karnına doğru tutup gösterdiği sağ avucundaki yuvarlak kağıdı görünce de duraladı gene. Ter basmıştı Turgut'u. Alsana ulan, nasıl alsın, ya provokasyonsa, gözlerini açtı birden adama, ne duruyorsun gibisine. Göz göze kaldılar bir an, gözlerini kırpıştırdı Halim. Aptallık etme, provokatör gözü var mı bende, inandın mı şimdi? Bir kıvılcım parladı gözlerinde sanki adamın. Uyanmış gibi kurtuldu şaşkınlıktan. Turgut'un uzattığı elini sıkarken kağıdı alıp ceketinin cebine sokuverdi. Hoş geldiniz dedi, buyurun oturun. Oldu bu iş sonunda. Bütün gövdesini geren teller gevşemiş gibiydi Turgut'un. Davul göbekli adam da parayı ödeyip çıkınca üçü kalmışlardı. Çay söyleyeyim size dedi Halim birden. Zahmet etmeyin, kalkacağım. Parasını almış usta da karıştı bu kez. Söyle söyle dedi, ben de içerim. Halim Akkanat fırladı hemen. Kağıdı okumaya gidiyor bu. Sevindi bunu düşününce. Tıknaz orta boylu biri girdi bara. Maşallah tabelası istiyormuş kamyonu için. Onun pazarlığı başladı bu kez de. Biraz daha duruldu Turgut. Reşat Fuat'ın adını vermeyi iyi akıl etmişti. Ne bakkal ne bu usta duymadılar ya. Duysalar nereden bilecekler? Kimdir Reşat bilmem kim. Halim'in gözü ışığı verdi duyunca. Bu usta neyin nesi? Halim arkadaş burada mı çalışıyor? Nedir ilişkileri? Sana ne? İncesine girme. İşini bitirdin. Tezden çek git buralardan. Nasıl gideceğiz bakalım? Yeniden gerilmeye başlamıştı sinirleri. Maşallah pazarlığı uzadıkça çaylar da gecikmişti Halim'de. Şoför pay akçesini ödeyip çıktığında görünürlerde yoktu daha. Aldığı parayı bir deftere yazıp çekmeceye koyarken açıklama gereği duymuş olmalıydı usta. Teze demletiviymiştir dedi. Teze çay olmaz bu vaktin. Biraz sonra tepside çaylarla garson göründü. Halim yoktu. Halim usta nire gitti lan? Memişhanede. Şincik gelir. Tamam, kağıdı okumaya girdi tuvalete. Biraz sonra da özür dileyerek geldi Halim. Bakışlarından anlamıştı Turgut her şeyin yerli yerini bulduğunu. Havadan sudan konuşmaya başladılar çaylarını yudumlarken. Bardağı tutan ellerine baktı Halim'in. Küt parmakları, tırnakları boya bulaşığındaydı. İşler nasıl? İyidir dedi Halim. Ben aslında yağlı boyacıyım. Badana'da yapıyoruz. Gidiyor işte. Siz buralı mısınız? Soru şaşalatacak oldu Halim ustayı ya. Turgut'un bakışlarını görünce aydı. Yo dedi, burada sürgünüm ben. Öyle mi? Turgut'un şaşkın, ürkek tepkisi başarılıydı. Yeni duyuyordu olayı. Masanın başında gözlerini bunlara dikmiş, çayını yudumlayan Mahmut ustaya oynuyorlardı artık. Niye sürgün ettiler sizi? Öylesine safça sormuştu ki. Ne bileyim dedi alaylı bir gülümseyişle Halim. Hükümetin işine akıl erer mi? Sıkı yönetim komutanlığı istememiş bizi İstanbul'da. Topladılar, biz buraya düştük. Kötü de olmadı. Mahmut ustayı bulduk burada da. Çayını yudumlarken gülümser gibi başını salladı Mahmut usta. Ürkülü, çekingen, bir sessizliği oynamaya başladı Turgut bu kez de. Pek hoşlanmamış olduğu duyduklarından tedirginliğini belli etmemeye çalışan biriydi. Gözlerinin içi gülüyordu ikisinin de aslında. Oyunu sevmişlerdi. Reşat beyler filan nasıllar? İyiler dedi Turgut. Herkes işinde gücünde. Ankara'da selamları var. Sağ olsunlar. Zeki bir adamdı bu. Bereket. Aptalın birine çatsaydık. Komünistin aptalı olur mu? Yoktur inşallah. Gezisinden söz etti Turgut gene. Hacı Bektaş'a gitmeyi düşünmesi Aleviliğe duyduğu ilgidendi. Arkadaşının abisi vardı orada. Ona gidiyordu. Dönüşte uğrardı bakarsın. Sıkılmıştı Ankara'da. Hem de bir geziydi işte. Yalanın sonuna gelmişlerdi. Konuşmalar durup suskunluk çökünce izin isteyip kalktı Turgut. Yolu tanımlayıp kent çıkışındaki benzinciye gitmesine salık verdiler. Mahmut usta da karışmıştı bu kez. Yerköy'e, Mucur'a, Hacı Bektaş'a geçen kamyonlar uğrardı oraya. Herhangi bir saatte bir araç çıkıp gelmiş bakarsın. Tevekkel olacağın dedi Mahmut usta. Olmayıp da ne yapacağız? İşe yaradı tevekkel olmak. Kolayca vardığı benzincide hemen hiç beklemeden Yerköy'e geçen bir kamyon çıka geldi. Üstünde tünemiş gibi dizili köylüleriyle önce Orta Anadolu Bozkır gecesinde sürüp giden açık kamyonda sonra varıp saatlerce beklediği Yerköy istasyonunda bayağı üşüdü ya, gece yarısı gelen trene atlayınca unuttu her şeyi. İçi içine sığmıyordu sevinçten. Nasıl da cuk oturmuştu her şey. Düzenlesen olmaz. Sabahın erken saatlerinde Ankara'da istasyonda atladığı taksiden inip apartmana yaklaşırken tek korkusu evde bulamamaktır Refik'i. Zile basıp da içeriden gelen ayak seslerini duyunca tamamlandı sevinci. Refik'in kapı aralığındaki uykulu şaşkın yüzüne bakıp güldü. Ne o oğlum, içeri almayacak mısın yoksa? Kapıyı ardına kadar açıp Turgut'u kucaklarken tam iti an çomağı hazırla dedikleri olan dedi Refik. Dün gece bir saat sözün edildi. Sözün mü edildi kim? Kim sözünü eder senin? Yengeniz. İyi yetiştin. Yangın sarmış kadını. Hem sıkıldı hem sevindi sanki. Boş ver şimdi dedi. Bir vagonda geldim ki. Hayrola? Sofadaki sandalyeye ilişti. Bunaldım yav dedi. Sen de uğramıyorsun epeydir. Kaçtım İstanbul'dan. Evde hasta yatıyorum biliyorlar. Sahir abiye de Manisa'ya gidiyorum dedim. Burada kafamı dinleyeceğim hafta sonu birkaç gün şöyle. İyi etmişsin. Gir yıkan istersen. Şofben çalışıyor. Ben de çıkıp kahvaltılık bir şeyler alayım. Sonra da gazeteye gideceğim. Yatarsın sen. Bir küçük çanta bile almamıştı yanına. Çamaşır gömlek istedi. Çabucak yıkanıp tuvaletten çıkan Refik'ten. İstediğini alsındı dolaptan. Banyoda çıkardığı kirli fanilanın kolunda, yakasında iki bit buldu. Şaşırdı, canı sıkıldı. Koru kendini bitten sözünü dışarıda bile tutamadık Nazım Usta'nın. Boşuna değilmiş kaşınmam. Bütün giysilerini gözden geçirdi iyice. Bulamadı başka. Refik'in evini de bite sardırırsak, banyodan çıktığında Refik çarşıdan dönmüş, yeni giriyordu içeri. Biti muştulamasına pek aldırmış görünmedi. O da bitlenmiş kaç kez. Trenlerde gezip de bit almamak olası mı? Daha kahvaltıda gözleri kapanıyordu Turgut'un. Uyandırsınlar istemiyorsan telefonun fişini çek dedi Refik çıkarken. Akşama uğrayıp alırım seni, bir yerlere gideriz. Pek ortalarda görünmek istemiyorum. Kaçağız dedik oğlum. Bir şey demeden kapıyı çekti Refik. Küçük yatak odasına geçip yastığa başını korkumaz uyudu. Seslerle uyandı bir ara. Ne olduğunu anlamadan yeniden daldı uykuya. Saat 4'e geliyordu uyandığında. Acıkmıştı, mutfağa gidip çayın altını yaktı. Kahvaltıdan kalan süt, bal, peynir, katı yumurta, patatesten yapılmış börek gibi bir şeylere saldırır gibi yedi. Tıraş olmak için banyoya girdi. 3 günlük sakal vardı yüzünde. Şu herifin tıraş takımlarına bak. Nereden bulur bunları? Losyonlar, kremler, kokulu sabunlar, bir yantinler. Niye bulmasın? Bir eli dış işlerinde. Tam fırçayı sabunluyordu ki kapıda anahtar sesiyle duraladı. Refik geldi. İyi, sırasında geldi. Kapı açılınca şaşırdı. Çekingen bir gülüşle içeri girip dikilmiş duran, sarı giysisi içindeki olgun kadını tanımaz gibi oldu önce. Merhaba dedi Zübeyde. Kapıyı iteleyerek kapatırken, ne o, üzüldün mü yoksa beni gördüğüne?